Ayrım 23, sayfa 266. Tayfun, John Gordon Davis. 12. Bölüm. O gece saat 10 dolayında kuzeyden gelen ilk fırtına gürültüyle Güney Çin denizinin üstüne esmeye başladı. Rüzgar büyük dalgaları caddelere, kayalara, beton dalga kıranlardaki tayfun sığınaklarına doğru savurdu. Yelkenleri toplanıp sarılmış tekneler su içinde kaldı. Limandaki büyük gemiler bağlı oldukları şamandıralara asılmaya başladılar. Bu ilk fırtına sonunda yağmur başladı. Sağanak halindeki yağmur adaların üstüne, dağlara, caddelere, ormanlara perde gibi indi. Dağlardan akan sel caddeleri, apartman blokları arasındaki yolları doldurmaya başladı. Ama Rose tayfunu hala 100 mil uzaktaydı. Ve onun rüzgarları bundan çok daha etkileyici olacaktı. Birinci kısım. İki açık deniz balıkçı teknesi 4 ağ dolusu afyonu ilk fırtına çıkmadan önce teslim almıştı. Denizin altındaki ağları Hong Kong deniz polisinin tayfunda arama yapmasına karşın kolayca teslim alabilmişlerdi. Yelkenliler karaya doğru çalkantılı denizde ağır ağır ilerlerken onlar da tayfundan kaçmaya çalışan diğer tekneler görünümündeydiler. Her iki yelkenlinin tayfaları da 14K Triad örgütünün elemanlarıydı. Ama afyonun nereye gideceğini hiçbiri bilmiyordu. Bütün bildikleri Tolo Sound'un terk edilmiş bir kıyısında gaz lambası ışığı görecekleriydi. Sahil teslim yeri şifreli sözler insanlar her zaman değişiyordu. Sahilin kenarında karanlıkta arkaları bezle örtülü 5 sebze kamyonu onları bekliyordu. Bu kamyonlardan biri sebzeyle doldurulmuştu. Kayıkçılar afyon torbalarını öteki boş 4 kamyona doldurmaya başladılar. İşleri bitince de 5. kamyondan sebze alıp torbaların üstünü örttüler. Kamyonlar daha doğru yola koyuldu. Kamyon şoförleri bile afyonu kime teslim edeceklerini bilmiyorlardı. Bildikleri tek şey bir çiftlik bölgesi olan Sekong'a değişik yollardan geçerek ulaşabilmeleri gerektiğiydi. Oraya varınca da karanlıkta kamyonlarını durduracak ve ön sağ tekerleklerini kontrol edeceklerdi. Bir yerlerden gelecek olan bir adam çalıların arasından geçerek onlara yaklaşacak ve şifre tekrarlanacaktı. Yeni gelen adam parasını ödeyerek araçları teslim alacak ve kamyon sürücüleri karanlıkta kaybolacaktı. Sürücüler çiftliğe geldiler. Burada malı silahlı adamların denetiminde boşalttılar ve paralarını aldılar. Daha sonra da afyon çiftliğin içinde bekleyen kimyagerlere götürüldü. Kimyagerler ham afyonu 999 eroine, daha açık bir şekilde söylemek gerekirse %99.9 saf eroine dönüştüreceklerdi. 14K Triad örgütünün önde gelen adamları olmalarına karşın kimyagerler de onların silahlı adamları bile eroinin sahibinin kim olduğunu bilmiyorlardı. Bütün bildikleri işlerini bitirince çok iyi para alacaklarıydı ve sonra da yeni silahlı adamlarla gelecek olan araçların malı alıp götüreceğiydi. Polisi denetleyen, bütün operasyonun elebaşısını tanıyan ve parayı ödeyen 14K Triad örgütünün kırmızı çubuğuyla Vanguard'dı. Tayfun biter bitmez eroin 747 jumbo jetlerle Amerika ve Avrupa'ya gönderilecekti. Turşu kavanozları ve diş macunu kutuları içinde gemilerle malı kaçırmak artık modası geçmiş bir yöntemdi. Hong Kong bağlantısının geçerli yöntemi kesin ve çabuk olandı. Jumbo jetler birçok tuvaleti olduğundan tercih ediliyordu. Tuvalet bölmelerindeki kapı aynalarının sökülmesi son derece kolaydı. Kuryeler uçağı içinde eroin bulunan çantalarla binerler ve uçuş sırasında tuvalete gidip kapı aynalarının içine malı yerleştirirlerdi. Uçak San Francisco'ya gelince kuryeler ellerini kollarını sallayarak uçaktan inerlerdi. Onların işi burada biterdi. Eğer gümrükte aranacak bile olsalar sakıncalı bir şeyleri yoktu. San Francisco'da yeni Amerikalı kuryeler Chicago'da ya da başka bir yere gitmek için tekrar aynı uçağa binerlerdi. Tuvalete gidip kapı aynalarını söktükten sonra eroini el çantalarına boşaltırlardı. Chicago'ya gelince de iç hat seferi yolcuları olduklarından gümrükten geçmezlerdi. Böylece eroin İngiltere ve Avrupa'ya Amerika yoluyla ulaştırılırdı. Uçak bakım elemanlarıyla işbirliği yapmak Herman Choi'nin en sevdiği yöntemlerden biriydi. Elektrik mühendisi havaalanı emniyet kapısından alet çantasındaki eroinle aranmadan kolayca geçerdi. Malı pilot koltuğunun altında F1 bölümüne saklardı. Eroini bu işleri bilen birinin dışında hiç kimse bulamazdı. Uçak indikten sonra da eroin başka bir elektrik mühendisi tarafından alınırdı. O da elini kolunu sallayarak gümrükten çıkardı. Her iki yöntem de %99.9 başarıyla sonuçlanırdı. İtfaiyeciler kir içinde yataklarında yeni bir alarmı bekliyorlardı. Saatlerden beri ilk kez sigara içiyorlar, giysileri su, kül ve kan lekeleri içinde 7 saatten beri ilk olarak ayaklarını uzatmış dinleniyorlardı. Ateş geçirmez çizmeleri hala ayaklarındaydı ve bir sonraki alarm düdüğünün ne zaman çalacağıysa belli değildi. Her zaman şu boktan çizmelerimizle diye düşündü itfaiyeci Jack. Bürosunda sırt üstü yere uzanmış, gözleri kapalı, yüzü is içinde, keçe gibi saçlarıyla dinleniyordu. Uzun zamandan beri çizmelerini ayaklarından çıkaramamıştı. Kesinlikle bu tanrının cezası çizmeleriyle öleceğini biliyor, hatta birkaç dakika içinde öleceğini hissediyordu. Bir sonraki alarm düdüğünün sesi ölüm fermanı olacaktı. Yan odadan duyulan radyoyu dinlememeye çalıştı. Yangınlar, toprak kaymaları, yıkılan evler ve yollar, su baskınları. İtfaiyecilere, yangın söndürme gemilerine, yangın tulumbalarına sürekli emirler yağıyordu. Çayvan Gecekondu mahallesinde büyük bir yangın çıkmış, rüzgar yangını etrafa yaymış, itfaiyecilerin bütün çabaları boşa gitmişti. İki Gecekondu mahallesinde ise toprak kaymaları olmuş, itfaiyeciler ve askerler sağanak yağmur altında cesetleri çıkarmaya çalışmışlardı. Elektrik idaresinde kontak olmuş, Kowloon'un yarısı karanlıkta kalmış, Kowloon itfaiyecileri fabrikaların üretimin haftalarca durmaması için var gücüyle jeneratörleri kurtarmaya çalışmışlardı. Limanın her iki tarafında 21 yangın çıkmış, iki tayfun sığınağı da kül olmuştu. Nanking evlerinde yangın başladı. Allah kahretsin diye mırıldandı itfaiyeci Jack. Daha sonra alarm duyuldu ve itfaiyeciler yataklarından ok gibi fırlayıp kırmızı yangın tulumbalarının başına koştular. İtfaiyeci Jack bağırıyordu, "Çabuk olun!" Tam 50 saniye içinde tüm hazırlıklar yapılmış ve kırmızı itfaiye arabaları sirenlerini öttüre öttüre tayfunun içine dalmışlardı. Tulumbalar rüzgarda sallanıyor, itfaiyeciler onları tutmaya çalışıyordu. Alarm düdüklerini çalarak, ışıklarını yakarak, enkazların arasından geçmeye çalışarak kaza yerine ulaştılar. Köşedeki lağım borusu patlamış, sular etrafa yayılmıştı. Arabalardan biri ters dönmüştü. Az ilerideki geniş caddeden sular aşağı akıyordu. Yangın tulumbalarını sular içindeki caddeden geçirmeye çalışırlarken birden büyük neon tabelalarından biri caddeye düştü. Tulumbaların üstüne de düşebilirdi ama tam o sırada itfaiyeci Chen başını kaldırdı, neon tabela başlığına çarptı ve kafasını uçurdu. Çelik başlığın içindeki kafa yuvarlanırken gövde karanlıkta yere düştü. Hiç kimse onun kaybolduğunu görmedi. Yangın tulumbaları su çekerken ark lambaları parlak ışıklarıyla ortalığı aydınlatıyordu. Nanking evlerinin 4. katı ile 10. katı alevler içindeydi. Rüzgar yangını körüklüyordu. Yangın 4. katta plastik eşyalar yapan kaçak bir fabrikadan çıkmıştı. Alt kattakiler aşağıya atlamış, bir bölümü de merdivenlerdeki suların içine karışmış gitmişlerdi. Ama yukarıdakiler, orospular, pezevenkler, denizciler bağırarak, itişe kakışa birbirlerinin üstünden atlayarak çatıya çıkmaya çabalıyorlardı. İtfaiyeciler de merdivenleri selden kurtarmaya uğraşıyordu. King Winker'in batakhanesinde Big Sherry yatağa uzanmış, memelerini aynada seyrederken bir yandan da şarkı mırıldanıyordu. Harry Howard giyinmiş, ellerini yıkamış ve bu iğrenç, günahkar yerden bir an önce kurtulup sonsuz bir aşkla bağlı olduğu karısına gitmek için acele ediyordu. Birden yatak odasının kapısı sallandı, koridordan rüzgarın uğultusu duyuldu ve kapının altından siyah duman içeri girmeye başladı. Harry dumana şaşkınlıkla baktı. Big Sherry iri kalçaların üstüne oturup aman tanrım diye bağırdı, yangın. Yangın mı? Harry Howard homurdandı. Bu yağmurda nasıl yangın olur? O da öyle aptal aptal durma diye haykırdı Big Sherry. Bir şeyler yap, söndür şunu. Ah tanrım diye söylendi Harry. Ah tanrım, su, su. Sendeleyerek banyoya gitti. Su dolduracak bir şeyler aradı ama diş fırçalarını koyacak iki bardağın dışında bir şey bulamadı. Aynada hala memelerini seyreden Big Sherry'e bağırdı. Oda servisini ara, kova yollasınlar. Muslukları açarken hep karısını düşünüyordu. İtfaiyeciler onu King Winky genel evinden kurtardıklarında karısına ne diyecekti? Oda servise kimse yok mu? İtfaiye haber verin diye avazı çıktığı kadar bağırdı Big Sherry. O anda King Winky genel evinin kapısı rüzgarın şiddetiyle yıkıldı ve çığlık çığlığa bağıran insanların sesi ortalığı kapladı. Rüzgar genel evin içinde kükreyerek esmeye başladı. Koridordaki halı sellere kapıldı ve rüzgar Harry Howard'ın bulunduğu odanın kapısını iterek ardına kadar açtı. Harry rüzgarın hızıyla Big Sherry'nin üstüne düştü. Toparlanmaya çalışarak Big Sherry'yi kolundan yakaladı. Birlikte düştüler. Rüzgar bütün şiddetiyle odada esmeye devam ediyordu. Kızı sürükleyerek çatıya çıkarmaya çalıştı. Büyük demir kapıyı tekmeledi, kapı menteşelerinden kurtuldu ve kapıyla birlikte Harry ve Big Sherry Rose Typhoon'un içine düştüler. Kendilerini çatının betonu üzerinde yağmurdan ve rüzgardan perişan bir halde yerde buldular. Genel evdeki kalabalık da birbirlerini ite kaka onların arkasından geldi. Yarım saat sonra bile yüzlerce insan King Winky'nin koridorlarından çatıya çıkmak için hala birbirlerini itiyorlardı. Ama bu insan kalabalığının sonundakiler Typhoon'a yenik düştüler. Su tankları arasında asansör boşluğunda sayıları 350'yi geçen insan kalabalığı birbirlerini itip kakarak yaşam savaşı veriyorlardı. Fakat itişecek yer kalmamıştı artık. Çatı karanlıkta yangından kaçmaya çalışan insanlarla tıklım tıklım dolmuştu. 50 kişi King Winky'nin koridorlarında izdihamdan ezilmişti. Çatı aşağıdan gelen alevlerle cehennem gibi ısınmıştı. Ama tayfunun etkisi geçince, rüzgar ve yağmur dinince ortalığı işte o zaman bir ölüm sessizliği kaplayacaktı. Şafak sökmek üzereydi. Daha sonra yağmur dindi. Şimdi sadece rüzgarın uğultusu duyuluyordu. Üçüncü kısım. Fat Hong gemisinde kaptan Neil O'Brien 31 geminin demirlerini sürüklediğini radyodan dinlemişti. Korkunç dalgaların arasından onların sadece ışıklarını görebiliyordu. Lantau adasının kayaları da ne kadar yaklaştığını kestiremiyor, dalgaları bile tam olarak göremiyordu. Sadece geminin teknesine her çarpışlarında kuvvetlerini tahmin edebiliyordu. Dalgalar geminin teknesine sertçe çarpınca gemi birden sallandı. Kaptan Neil O'Brien köprü kanadına bembeyaz bir yüzle ve zayıf titrek bacaklarıyla tırmandı. Fat Hong her iki demiri de sürüklüyordu. Ulu Meryem Ana diye yağmur altına defalarca bağırdı durdu. Yalvarırım bizi kurtar. Kendi sesini bile duyamıyordu. Birden yağmurun altında köprünün ışıklarının söndüğünü sandı, çılgınca aşağıya koştu. Onları gördün mü? Işıkları... Dümenci yağmurun ıslattığı camlardan hiçbir şey göremiyordu. Demirler! Neil O'Brien tayfaya bağırdı, daha sonra radyo alıcısına kükredi. Hey oradakiler, Fat Hong sesleniyor. Kayalara çarpıyoruz, Tanrı aşkına yardım edin. Fat Hong sancak tarafından doğuya dönüyor. Beni duydunuz mu? İsa aşkına cevap verin. Yağmurun arasında 50 metre ötelerindeki ABB Dreadnought'un ışıkları görünüp kayboluyordu. İkinci büyük dalga sancak tarafındaki demir vinci çevirmeye çabalayan Çinli denizciyi sürükledi. Parmaklıklara tutunmaya çalışan adam denize yuvarlanıp kayboldu. İsa ve Meryem Ana aşkına! Gördüğü ışık tam karşısında durmakta olan Dreadnought'un ışıklarıydı. Bir ara dalgalardan görünmez oldu. Fakat Kaptan O'Brien heyecanla telgraf dairesine koştu, eline megafonu alıp dışarı fırladı. Fat Hong iskele tarafına yatarken Dreadnought da sancak tarafına yattı. Bu arada köprüden esen rüzgar Kaptan O'Brien'in ayakta durmasını zorlaştırıyordu. var gücüyle İsa aşkına yolumdan çekil diye bağırdı. Başka bir dalga üstüne geldi. Dreadnought'un köprüsü 2 metre daha yaklaşmış olsaydı ona çarpacaktı. Bütün kuvvetiyle korkuluğa tutundu. Bu arada Fat Hong iskele tarafına doğru yan yattı. Kaptan O'Brien, Dreadnought'un köprüsünün hızla yaklaşmakta olduğunu gördü ve kalan son gücüyle rüzgara doğru bağırdı. Fakat Dreadnought'un köprüsü korkunç bir ses çıkararak çarptı. Fat Hong'un köprüsü dümen bölmesinden koparak parçalandı ve bu parçalarla birlikte O'Brien de birbirinden ayrılmaya başlayan iki geminin arasına düştü. Gemiler tekrar birbirine doğru iyice yaklaşınca O'Brien iki geminin arasına sıkıştı. Karanlıkta iki gemi birbirlerinde yaralar açarak birkaç kez daha çarpıştılar. Fat Hong aldığı yaralardan suyla dolarak battı. Gün ağarmak üzereydi. Yağmur dinmişti. McAdam günün ilk ışıklarında kendisi gibi Tolo Sound'a doğru ilerleyen karaltılar gördü. McAdam belindeki can simidiyle bir eliyle bulunduğu yere sımsıkıya tutunmuş, diğeriyle de gözlerini rüzgardan ve dalgalardan koruyarak duruyordu. Büyük bir dalga karnına çarpınca müthiş bir acı duydu. Rüzgar eskisinden de daha kuvvetli esiyordu ama o pek bir şey hissetmiyordu. Bütün hissettiği her iki taraftan da kıyıyı görebilmenin ve önünde hiçbir şey olmamasının verdiği rahatlamaydı. Beline bağlamış olduğu ipi çözdü ve dümene doğru gitti. Gün ağardı Wong, yağmur da dindi. Wong yorgun bir halde dümene asıldı. Tayfun henüz bitmedi ama. Fakat dün akşamki gibi olmayacağı da kesin. Bu gece biteceğini sanıyorum dedi McAdam. Motorun çalışmasıyla birlikte yelkenli sarsıldı ama o ayağının altındaki motorun sesini duyamıyordu bile. Wong titreyerek dümeni çevirirken McAdam onun omzuna vurdu. Neşelen arkadaş, gün doğmak üzere ve biz beton yelkenlimizle hayattayız. 4. Kısım. Sert rüzgarlar birdenbire kayboldu, gökyüzü yine ortaya çıktı. Mavilik karanlığın içinden görülmeye başladı, deniz birden duruldu. Dağlardan akıp caddelere taşan suyun sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Etrafa saçılmış paramparça neon tabelalar ve ters dönmüş arabalarla ortalık savaş alanını andırıyordu. Kayalık kıyılarda tam 11 büyük gemi parçalanmıştı. Hong Kong tayfunun merkezine girmişti. Radyo tekrar aynı anonsu veriyordu. Havanın durulmasının geçici olduğunu bir kez daha tekrarlarız. Tayfunun merkezi Hong Kong'un üzerinden geçiyor. Şu anda tam merkezin içindeyiz. Yaklaşık 60 dakika sonra buradan uzaklaşmaya başlayacak ve rüzgarlar yine aynı şiddetle esmeye devam edecektir. Ama bu kez ters taraftan eseceklerdir. Evlerinizi kesinlikle terk etmeyin, kimse sokağa çıkmasın. Bütün tekneler rüzgarın aksi yönüne doğru önlemlerini bir an önce alsınlar. Rüzgarların başlamasıyla birlikte büyük dalgalar ve gelgit beklendiğinden... Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin helikopteri uzun zamandan beri ilk kez hangardan çıkarılıyordu. Binin diye bağırdı adamlarına itfaiyeci Jack, binin. Helikopter alçaktan uçmaya başladı. Nanking evlerinden çıkan dumanı görebiliyorlardı Jack dürbünüyle. Chai Wan Gecekondu mahallesini ikiye bölen büyük kaya parçasını gördü. Çinli itfaiyecilere baktı. Onlar da kendisi gibi ıslak, kir içinde ve yorgundular. Ama Jack'in yüzündeki parıltı su değildi, terdi. Korkunun oluşturduğu soğuk ter. Büyük uçaklara bile binmekten korkan Jack helikopterde perişan oluyordu. ''Ne kadar sürecek?'' diye sordu pilota. ''Son sorduğundan bu yana sadece yarım dakika geçti. Yaklaşık 1 dakika sonra oradayız.'' ''Tayfun başlamadan ne kadar önce geri dönmemiz gerekiyor?''
40 dakika.
Eğer dönmeden önce tayfun başlarsa ne yapacaksın?
İşte o zaman ben ona gösteririm diye gökyüzüne doğru elini salladı pilot.
Helikopter büyük bir daire çizerek Nanking evinin çatısına yaklaştı. Duman kara bir bulut gibi ortalığı kaplamıştı. Alevler pencerelere turuncu, sarı ve kırmızı renklerde yansıyordu. Yoğun dumandan çatıdakileri göremiyorlardı. 50 metre aşağıdaki yan çatıdaysa itfaiyeciler bekleşiyorlardı. ''Ne yapmamı istiyorsun?'' diye bağırdı pilot. Jack kapıdan dışarı sarkmış dumanların arasından çatıdaki insanları görmeye çalışıyordu. Helikopter gittikçe artan sıcaklığın içinde ani bir sarsıntıyla sallandı, pervaneler dumanı dağıttı. Aşağıda ölmek üzere olan insanlar birbirlerine kenetlenmiş, soluk almaya çalışarak üst üste yığılmışlardı. Bazıları da duvara tırmanmaya çalışarak bu ateş yığınından kaçmaya çalışıyorlardı. Jack mikrofondan onlara seslendi. ''Elinizden geldiğince yükseğe sıçramaya çalışın, merdiven indireceğiz. Tutunup helikoptere binmeye gayret edin.'' Helikopter beton çatıya iyice yaklaştı. Aşağıda yangın tulumbalarıyla ambulanslar bekliyordu. Jack aşağıya bakamadı. Pervaneler dumanı dağıttığından şimdi insanları daha iyi görebiliyordu. ''Zıplayın!'' diye bağırdı Jack. ''Merdivenleri indiriyoruz.'' İp merdivenleri sarkıttılar. Adamlardan biri hemen ipi yakalayınca helikopter onun ağırlığıyla sallandı. Çatıda iki itfaiyeci cesetleri kaldırıp yer açmaya çalışıyordu. Jack betona atladı, insanları iterek çelik kapıya doğru ilerlemeye başladı. Bir yandan da yol verin diye bağırıyordu. Sarışın iri memeli çırılçıplak bir kadının bir adamı sürüklediğini gördü. Geldiler eri, geldiler diye bağırıyordu çıplak kadın. Jack başlığını takarak kara dumanların arasında kayboldu. Uçuşan alevleri görebiliyor, asbest elbisesi içinde koridordan çelik kapıya doğru ilerleyen sıcaklığı hissedebiliyordu. Döşemenin altından çıkan alevler çatıya doğru yükselmeye devam ediyordu. Jack tekrar çatıya döndü. Yedi itfaiyeci insanların arasından yangın söndürme aletlerini güçlükle taşıyorlardı. İtfaiyeciler kapıdan içeri gaz maskeleriyle daldılar ve dumanın içinde onlar da gözden kayboldular. İtfaiyeci Jack güçlükle su depolarına doğru ilerledi. Yandaki blok apartmanın çatısında tutuşan bir naylon ip yüzünden çevredeki kablolar patladı. Jack'in adamları aletlerin arasından süzülerek su deposundan çevreye su boşaltmaya başladılar. Daha sonra da halatın üstüne bir iskemle yerleştirdiler. Jack gaz maskesini çıkararak yanındaki kadınlardan birini kolundan yakaladı.
''Önce kadınları iskemleye oturt.''
İtfaiyecilerden biri kadının altındaki iskemleyi itti. ''Sıkı tutun.'' Kadın havada bağırarak fal taşı gibi açılmış gözleriyle itfaiyecilerle dolu aşağıdaki çatıya bakıyordu. Diğerleri de bir an önce bu cehennemden kurtulmak için itişmeye başladılar. Jack helikopterin altındaki ip merdivenin yanında duruyordu.
''Çabuk olun!'' diye bağırdı. ''Yukarıya, yukarıya!''
Bir kadını yakaladı. Kadın çılgınca atlayıp zıplamaya, merdiveni yakalamaya çalışıyordu. Şimdi hepsi ip merdivenin yanına toplanmışlar, sıra kapmaya çalışıyorlardı.
''Her defada bir kişi!'' diye bağırdı Jack. ''İtişmeyin!''
3 dakika sonra helikopter tıklım tıklım dolmuştu, gökyüzüne doğru yükseldi ve ormanın içindeki polis spor kulübü yanında bekleyen ambulanslara doğru yaklaştı. İkinci bir helikopter çatıya yaklaşıyordu. Jack telsize bağırdı. ''Helikopterlere ihtiyacımız var, ısı gittikçe artıyor. Bu insanlar daha fazla dayanamayacaklar. Oksijen maskeleri de gönderin. Su depolarını patlatmaktan başka çaremiz yok. Onun için daha fazla itfaiyecilerle helikopterleri bir an önce gönderin de bu adamlar cayır cayır yanmadan su depolarını patlatabilelim.'' 23. ayrımın sonu. Sayfa 278.